Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Sizlere önümüzdeki dakikalar boyunca İslam Şehri'nden sesleneceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda şehirlerimiz ve şehirlerimizin ortaya çıkartmış olduğu en mühim kültürel unsurlardan biri olan çeşmelerden, yani aslında sudan bahsedeceğiz. Elbette çeşme denilince evvela İstanbul akla gelir. Ancak bunun yanına Bursa'yı, bunun yanına yine Erzurum'u da koymak lazım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursalılara vasiyeti olarak bilinen şöyle bir sözü vardır Beş Şehrinde yer alan. Evliya Çelebi Bursa çeşmelerinden uzun uzadıya bahsettikten sonra sözü velhasıl Bursa sudan ibarettir diyerek bitirir. Canım Evliya, sade bu cümlen için benim hafızamda adın Bursa ile birleşiyor. Sen Bursa'nın şiirini tadanların başında gelirsin ve bir gün senin ruhunu şad etmek istersek Bursa çeşmelerinden birine senin adını veririz ve sen onun ağzından bu güzel şehrin zaman içinde geçirdiği macerayı bize bir su damlası kadar saf ruhunla nakledersin. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın özellikle Bursa'da Zaman isimli şiirinde yine Bursa, zaman ve çeşme üçlüsüne çok müthiş atıflar yaptığını görüyoruz. Diyor ki, bir rüyadan arta kalmanın hüznü içinde gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Yine bir başka kısmında, bu hayalde uyur Bursa her gece. Her şafak onunla uyanır, güler. Gümüş aydınlıkta serviler, güller. Serin hülyasıyla çeşmelerinin, başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şıkırtısından, billur bir avize Bursa'da zaman. Yine zamanla ilgili ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında diye, metafiziğe ve bununla birlikte tasavvufa da çok müthiş atıflar yaptığını biliyoruz Ahmet Hamdi'nin. Ahmet Hamdi Bursa ile ilgili diyor ki, şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Fetih'ten 1453 senesine kadar geçen 130 sene sade baştan başa ve iliklerine kadar bir Türk şehri olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevi çehresini gelecek zaman içinde hiç değişmeyecek şekilde tespit etmiş. Uğradığı değişiklikler, felaketler ve ihmaller, kaydettiği ileri ve mes'ud merhaleler ne olursa olsun o, hep bu ilk kuruluş çağının havasını saklar. Onun arasından bizimle konuşur, onun şiirini teneffüs eder. Bu devir haddi zatında bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir denebilir. Bursa'ya birkaç defa gittim ve her defasında kendimi daha ilk adımda bir efsaneye çok benzeyen bir tarihin içinde buldum. Zaman mefhumunu adeta kaybettim ve daima bu şehre ilk defa giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa hayran oldum. Cetlerimiz inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı. Şu söz ne kadar mühim değil mi kıymetli dinleyicilerimiz? Atalarımız inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı. Şu ifade ne kadar mühimdir değil mi? Cetlerimiz inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini hepsi yeşilde dua ederler. Muradiye'de düşünür, yıldırımda harekete hazır, göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle ovanın üstünde bekler. Bu şehirde muayyen bir çağa ait olmak keyfiyeti o kadar kuvvetlidir ki insan Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır diye düşünebilir. Yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz, çalıştığımız, sevdiğimiz zamanın yanı başında ondan çok daha başka, çok daha derin, takvimle, saatle alakası olmayan, sanatın ihtirasla, imanla yaşanmış hayatın ve tarihin bu şehrin havasında ebedi bir mevsim gibi ayarladığı doğurgan ve yekpare bir zaman. Kaç defa uzun ve başıboş bir gezintiden sonra otelime dönerken bilmediğim bir tarafta ince bir zarın, sırçadan bir kubbenin birdenbire çatlayacağını ve bu altta birikmiş duran zamanın bugüne yabancı bin bir hususiyetle bendini yıkmış büyük sular gibi dört yanı kasıp kavuracağını sanarak korktum. Bursa'yı layıkıyla tanıyan herkes bu vehmi benimle paylaşır sanıyorum. Bu şehre tarih damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmıştır. Yine yaşadığım gibi de aynı Ahmet Hamdi, Bursa için biraz da ovasının güzelliğidir demiştim. Şimdi bu manzarayı asıl canlandıran, bu ovayı bizim için o kadar manalı yapan ruhun Bursa'nın tarihi ve sanat eserleri olduğunu söylemem icap ediyor. Tarih insandır, tabiat insanla birleşince güzeldir. Bursa cinsinden şehirler daima tarihi çehreleriyle ve ona sadık kaldıkları nispette mevcutturlar. Bu tarih bizden sonra da yaşamaya devam edeceğine göre onu yalanlayacak, onunla çatışacak hamlelerden sakınmalıyız. Bursa'ya benzeyen Floransa, Ravenna gibi İtalyan şehirlerinin, Granada, Sevilla gibi İspanyol, Bruges, Gand gibi Belçika şehirlerinin güzelliklerini bugünle tarihin kucak kucağı yaşaması vücuda getiriyor. Bu sadece tarihi eserlere hürmetle onları, velev ki yıkık bir duvar yahut bir taş parçası olsun, ehemmiyetle muhafaza etmekle olmaz. Muhafaza bu işte ilk şarttır. Ayrıca bu tarihin dikte ettiği dersi iyice dinlemek lazımdır. Bursa, peyzajının rahatça tahammül edeceği mimarinin uslubunu, şehrin alacağı manzarayı ancak o kadar gerektiği gibi tayin edebiliriz. Zamanın yarattığı büyük ve canlı terkipler daima büyük dikkatler ister, diyor Ahmet Hamdi. Şimdi diğer taraftan şiir dedik. Acaba şiirler mi bir şehirden bahseder yoksa şehirler mi bir şiire işaret eder? Bunun ayrımına varmak mümkün değil. Ancak bilinen bir şey varsa o da suyun yüzyıllardan bu yana çağlayıp çeşmelerden, kurnalardan, oluklardan coşarak derelere, denizlere, Marmara'ya, Boğaz'a aktığıdır İstanbul diyorsak eğer. Bir taşına acem mülkü fedadır diyen Nedim, bu eşsiz değerdeki paha biçemeyeceğimiz İstanbul'u iki deniz arasındaki tek bir elmas parçasına benzeterek havasını, suyunu şöyle methediyor. Bugünkü anlayacağımız dille iki deniz arasında tek bir elmas parçasıdır İstanbul. Dünyayı aydınlatan, güneşle tartılıp aynı kefeye konsa layıktır. Cennet-i âlâ altında mı, üstünde mi, elhak bu ne güzel durum, ne güzel su, ne hoş havadır. Taşlıcalı Yahya Bey, İstanbul'un iki deniz tarafından kuşatıldığına dem vurarak, iki bahreylemiş o şehri pena, biri bahri sefidü, biri siyah der. Su denilince, ilk akla gelen denizse, diğeri nehir, bir diğeri de çeşme. Su kemerleriyle şehre ulaşmayan, insanlığın hizmetine sunulmayan suyu, başıboş gezen, sofulara benzeten Taşlıcalı Yahya Bey, 40 çeşme su yollarını Mimar Sinan'a yaptırarak İstanbul'a getiren Kanuni Sultan Süleyman'ı beyitlerinde överken, gelen suyu da methede methede bitiremiyor. Cihanı cennete döndürdü virdi halka hayat, bu selsebili musaffa, bu kevseri sani. Padişahın bu suyu getirmek için malını selsebil ettiğinden dem vurarak, menalu malını sevl itti fi sebilillah, bu selsebil için ol padişahı Osmani. Kırk çeşme tesislerindeki galerilerin başlangıçtan savaklara kadar olan uzunluğunun 55.374 metre olduğu söyleniyor. Bu yüzden şairimiz Tuğba ağacına benzetir bu su yolunu ve İstanbul'u da cennete. Çünkü Tuğba ağacının kollarının cenneti kapladığı gibi Kırkçeşme su yolu da İstanbul'daki bütün evlere ulaşmakta. Diğer taraftan Yahya Kemal Bir Başka Zamanda Ziyaret isimli şiiriyle mesela Atik Valide'ye giderek şadırvandan akan suyun sesiyle uhrevi alemlere dalar, bu çeşmeyi yapan mimara nasıl rahmet okunmaz diye sorar. Yine birlikte bu mevsimde Atik Valide'deyiz. Yine birlikte bu mevsimde gezip sezmedeyiz. Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini, bu şadırvanla suyun sanki leduni sesini. Eski mimara nasıl rahmet okunmaz burada? Suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada. Çağlayan sularında Nedim'in şiirinin güldüğü, Itri'nin bestelerinin oluğundan taştığı çeşmeler de öylesine güzeldir, öylesine vardır ki İstanbul'da, bakanı, seyredeni lale devrine alır götürür. Itri'nin besteleri 3. Ahmet Çeşmesi'nde çağlarken, günümüzde On Çeşmeler ismiyle bilinen İshak Ağa Çeşmesi'nden de Mehmet Akif'in mısraları çağlar oluk oluk. Tam On Çeşme, On Oluk diyoruz. Asırlarca Kerem'le Aslı'nın dertleştiği bu çeşmeden abdest alıp su içenler hala duyuyorlardır muhtemelen şairin bu sözlerini. Ancak Beykoz'daki bu çeşmenin tam 500 yıldan beri kesintisiz aktığı söylenebilir. Bu çeşmenin ilk banisi Kanuni Sultan Süleyman'ın has odacı başısı Behruz Ağa. Kanuni döneminden bu yana yaklaşık 500 yıldır gürleyen sularında tarihi duymak isteyenleri bekliyor İshak Ağa Çeşmesi. Nasıl her gün yayarsa davarını bir çoban, sürükler düşüncemi sükûndan tevekkül. 8 mermer direğe dayanmış bir şadırvan, bilek kalınlığında su akıtan 10 lüle, uzanır ezan vakti musluğa doğru yüzler. İçinde bir mum yanan kağıt fenerden sarı ve her gelen sükûta ayrı bir sükût ekler. Ve çağlar her tarafta Akif'in mısraları. Kurnada ak köpükler bir güvercin kanadı, kumrunun dem çekişi dönen sesler kemerde. 10 lüleden fışkırıp mermeri oyan sular, asırlarca Kerem'in aslıyla dertleşmesi, mermer bir kalp önünde su kesilmiş duygular, bir gönül destanıdır İshak Ağa Çeşmesi. Arif Nihat Asya'nın Kubbeler şiirinde şadırvanlarda güvercinlerdir yıkanan, tekbirlere huhuları karışan, onlar sorar Tuna boylarından beklenen müjdeli haberi. Kimi yıkanırken şadırvanlarda tekbire hûhular katıyor kimi. Beyazıt önünde güvercinlerin incidir yemi. Söyleyin ey nazlı haber kuşları, Tuna boylarından müjde geldi mi? Elbette insanlar sadece çeşmelere, sebillere, şadırvanlara bakıp da insanlar şiir yazmadılar. Çeşmeler de insanlara şiirler söylüyor yüzyıllardır. Mesela Üsküdar'da 3. Ahmet Çeşmesi olarak bulunan Emetullah Gülnüş Valide Sultan Çeşmesi. Her bir cephesinde ayrı bir beyitle insana neler anlatıyor neler. 1728 yılında yapılmış bu çeşme, denize bakan bir kitabesi var. 3. Ahmet'in hattıyla celî sülûs olan bu çeşmeye Nedim ve Şakir'in birer şiiriyle yine Şakir'in Rahmi'nin bir mısrağını tamamlayarak söylediği bir diğer şiiri ve 3. Ahmet'le damat İbrahim Paşa'nın beraber söyledikleri bir tarih beyti hakkedilmiş. Bakalım neler söylüyorlar? Çeşmenin kuzey cephesindeki kısımda yani bugünkü otobüs duraklarına nazır olan bölümde Nedim şöyle diyor bugünkü Türkçeyle. Toprak kabrine merhumenin ikramı için yapıldı. Allah'ın yolunda Üsküdar diyarında su dolu çeşme. O cihan hakanını daima Allah kuvvetlendirsin. Ne işe toplanırsa kader hükmünü doğru takdir etsin. Bu mısrayla Nedim tarihin tamamını söyledi. Sultan Ahmet bu şehri su ile suya doyurdu. Güney cephesinde bugün Marmara'ya bakan kitabede ise Şakir geçen tüm insanlara şöyle diyor. Bu şehre bünyad eyleyip cümle ahalisi, hayatı taze buldu ref'et hakanı emcetten. Hemişe deste cudun maksemi erzak edip Mevla, vücud-i kamilin asude kılsın dide-i bedden. Tamam olduk da atşana didi tarihini şakir, gel iç ma-i hayatı çeşmeyi Sultan Ahmet'ten. Günümüz Türkçesiyle bu şehri inşa edip bütün halkı taze hayat buldu büyük Hakan'ın merhametinden. Daima cömertliğin elini rızık çeşmesi edip Mevla, olgun varlığını rahat kılsın, asude kılsın kötü gözlerden. Susayanlara tarihini tamamlattı Şakir, gel iç hayat suyunu Sultan Ahmet Çeşmesi'nden. 3. Ahmet Çeşmesi'nin doğu yüzünde, yani Mihrimah Sultan Camii'ne bakan yüzünde Rahmi şöyle sesleniyor. Günümüz Türkçesiyle öyle gönül cezbeden, bedelsiz bir çeşme yaptırdı ki her musluğu hayat suyunun çeşmesi oldu. Çalışmasını, saiyini güzellikle kabul eyleyip Mevla, daima hatalardan korusun, hifzetsin o büyük şahı. Şükürler olsun, rahmi suyun içip dedi tarihini. Sultan Ahmet'in hükmü akıttı hakkın zemzemini. Elbette günümüzde birçok çeşme, işte Ahmet Hamdi'den bugüne, geçmişten bugüne, adı varlığı unutulmuş artık kurnalarından suyun akmadığı bir çeşme konumuna inmişler. Elbette bir serzenişte de bulunuyorlar bu çeşmeler. Kitabeleri kırılmış, dökülmüş, okunmaz hale gelmiş, kurnaları kırılmış, suların akmadığı bu çeşmeler. Sezai Karakoç diyor ki, eski zamanların durmuş saatleridirler. Ne zaman durdular? Kim durdurdu onları? Kim kesti bu neşeli çocukların sesini? Kim susturdu o canım çeşmeleri? Çeşmelerin bu serzenişi boşuna değil. Özellikle İstanbul'da, Bursa'da, Erzurum'da yaşayan insanlar bunu yakinen müşahede edebiliyorlardır. Çeşmelerin bu serzenişi boşuna değil. Günümüzde pek çoğu restore edilmeye çalışılsa da onlara su getiren kaynaklar ya kurumuş ya kurutulmuş. Tıpkı tarihimizle olan bağımızın kesilmesi gibi. Tıpkı tarihimizle bağımızın kesilmesi gibi. Çeşmelerle ve sularıyla da bağlarımız bir şekilde kesilmiş. Ama yine de ümit varız. Sezai Karakoç yine şöyle diyor. Ne yapacaksın plaj yerlerini? Gidelim kağıthaneye, sadabat harabelerine. Şad etmek için nedemin ruhunu. Ağzımızı dayayalım kurumuş çeşmelerine. Çeşmelerin çoğu genç yaşta sütü kurumuş analar gibi olsa da, şad etmek için ecdadımızın ruhunu ağzımıza dayayalım. Onlarla empati kurmaya çalışalım ve bu çeşmeleri yeniden ihya edelim. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam şehrinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir İslam şehriyle huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.